Bu kitap Altı Nokta Körler Derneği Sesli Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasaktır. Seslendiren Ecenur Görhan, eserin adı Bilinmeyen Bir Kadının Mektubu. Yazarı Stefan Zweig. Türü uzun öykü. Basım yeri ve tarihi İstanbul 2020. Bu kitap 67 sayfadır. Birinci ayrım. Tanınmış roman yazarı Rhee, dağlara yaptığı 3 günlük dinlendirici kaçamaktan sabahın erken saatlerinde tekrar Viyana'ya dönüp tren garından bir gazete satın aldığında tarihe şöyle bir göz atar atmaz bugünün doğum günü olduğunun farkına vardı. Hızla bunun 41. doğum günü olduğunu düşündü ve bu saptama onu sevindirmedi de üzmedi de. Gazetenin hışırdayan sayfalarını üstün körü çevirdi ve kiralık bir arabayla evine doğru yol aldı. Uşağı onun yokluğunda 2 ziyaretçinin geldiğini, ayrıca birkaç telefon eden kişi olduğunu belirtti ve bir tepsinin içinde birikmiş postaları getirdi. Gelenleri kayıtsızca gözden geçirdi. Göndericileri ilgisini çeken birkaç zarfı açtı. Tanımadığı bir el yazısıyla yazılmış ve epey kalın gözüken bir mektubu daha baştan kenara ayırdı. Bu arada çayı gelmişti. Koltuğa rahatça yaslandı, bir kez daha gazeteyi ve bazı broşürleri karıştırdı. Sonra bir puro yaktı ve nihayet kenara koyduğu mektubu eline aldı. Bu bir mektuptan ziyade bir müsvedde gibi duran, tanımadığı, huzursuz bir kadının elinden çıkmış, aceleyle yazılmış yaklaşık 2 düzine sayfaydı. İçinde ek bir not unutulmuş olmasın diye istemsizce zarfı bir kez daha yokladı. Fakat zarf boştu ve tıpkı kağıtlardaki gibi onda da gönderenin adresi veya imzası yoktu. Tuhaf diye düşündü ve metni tekrar eline aldı. Hitap olarak, başlık olarak en tepede "Beni hiç tanımayan sana" yazısı duruyordu. Şaşkınlıkla durakladı. Kendisi mi kastediliyordu? Hayali bir insan mı? Merakı birden uyandı ve okumaya başladı. "Çocuğum dün öldü. 3 gün, 3 gece o küçük, narin hayatının ölümüyle cebelleştim. Grip onun zavallı, sıcak bedenini ateşle titretirken 40 saat yatağının başucunda oturdum. Yanan alnına serinletici şeyler koydum. Gece gündüz sakin durmayan küçük ellerini tuttum. 3. gece yığılıp kaldım. Gözlerim dayanamadı. Ben fark etmeden kapanmışlar. Rahatsız koltukta 3 ya da 4 saat uyumuşum ve bu esnada ölüm onu almış. Tatlı, zavallı oğlan. Şimdi daracık çocuk yatağının içinde öldüğü andaki gibi öylece duruyor. Sadece zekice bakan, koyu renk gözlerini kapatmışlar. Ellerini beyaz fanilasının üstüne kıvırıp koymuşlar. Ve yatağın 4 köşesinin üstünde 4 mum yanıyor. Oraya bakmaya cesaret edemiyorum. Kımıldamaya cesaret edemiyorum. Zira mumların alevi titredikçe yüzünden ve kapalı ağzından sanki hareket ediyorlarmışçasına gölgeler geçip gidiyor. Ve onun ölmediğini, tekrar uyanacağını, o berrak sesiyle, çocuk sevecenliğiyle bana bir şeyler söyleyeceğini sanabilirim. Fakat biliyorum, o öldü. Bir kez daha umutlanmamak, bir kez daha hayal kırıklığına uğramamak için ona daha fazla bakmak istemiyorum. Biliyorum, biliyorum, çocuğum dün öldü. Artık benim için dünyada sadece sen varsın, sadece sen. Benim hakkımda hiçbir şey bilmeyen sen. Bu sırada her şeyden bir haber oyun oynayan ya da eşyalarla ve insanlarla vakit öldüren sen. Sadece sen, beni hiç tanımayan ve her zaman sevdiğim. 5. mumu aldım ve buraya, üzerinde sana yazdığım masaya yerleştirdim. Çünkü ruhum avaz avaz bağırmadan ölmüş çocuğumla baş başa kalamam. Ve bu dehşet dolu anlarda her şeyim olmuş ve olan seninle konuşmayıp kiminle konuşabilirim ki? Belki seninle çok anlaşılır biçimde konuşamıyorum. Belki de beni anlamıyorsun. Kafam allak bullak. Şakaklarım seyiriyor ve zonkluyor. Her yerim öyle ağrıyor ki. Sanırım ateşim var. Belki kapıdan kapıya usulca gezinip duran gribe yakalandım çoktan. Öyleyse iyi olur. Zira o zaman çocuğumla birlikte ben de giderim. Ve kendime karşı bir şeyler yapmak zorunda kalmam. Bazen gözlerim tamamen kararıyor. Belki de bu mektubu tamamlayamayacağım bile. Fakat seninle sevgilim, beni hiç tanımamış seninle bir kere, tek bir kerecik konuşmak için bütün gücümü toplayacağım. Sadece seninle konuşmak, ilk defa sana her şeyi söylemek istiyorum. Daima senin olan ve hiç bilmediğin bütün hayatımı bilmelisin. Fakat sırrım ancak ben ölünce, bana artık cevap vermek zorunda olmadığında, şimdi her yerimi soğuktan ve sıcaktan öylesine titretip duran şey, gerçekten sona erdiğinde öğrenmelisin. Yaşamaya devam edecek olursam bu mektubu yırtıp atacağım ve her zaman sustuğum gibi susmaya devam edeceğim. Fakat mektubu ellerinde tutuyorsan bil ki burada bir ölü sana hayatını anlatıyor. Gözlerinin açık olduğu ilk andan son ana kadar senin olan hayatını. Sözlerim seni korkutmasın. Bir ölü artık bir şey istemez. Aşkı da, acımayı da, teselliyi de istemez. Senden sadece tek bir şey istiyorum. Sana doğru akıp giden acımın ifşa ettiği her şeye inanmanı. Her şeye inan. Senden bir tek bunu rica ediyorum. İnsan biricik çocuğunun ölümü esnasında yalan söylemez. Sana bütün hayatımı ifşa etmek istiyorum. Gerçekte seni tanıdığım ilk günle başlayan o hayatı. Daha öncesi hatıralarımda bulamayacağım kadar bulanık ve belirsiz, bir mahzende tozlanmış, örümcek ağı bağlanmış, artık kalbimin hiç hatırlamadığı küflenmiş eşyalarla ve insanlarla dolu gibi. Sen geldiğinde ben 13 yaşımdaydım ve şimdi oturduğun binada oturuyordum. Bu mektubu, benim son nefesim olan bu mektubu, ellerinde tuttuğun aynı binada, aynı koridorda oturuyordum. Tam da senin evinin kapısının karşısındaki dairede. Elbette bizi artık hatırlamıyorsundur. Bir Sayıştay görevlisinin zavallı dul eşini, ki daima yaz kıyafetleri giyerdi, ve az gelişmiş cılız çocuğu, çok sessizlik, küçük burjuva yoksulluğumuzun içinde kaybolmuştuk adeta. Belki isimlerimizi de hiç duymamışsındır. Zira kapımızın üstünde isimlik yoktu. Ve kimse gelmez, kimse bizi sormazdı. O zamandan bu yana o kadar uzun zaman geçti ki 15-16 yıl, hayır artık elbette hatırlamıyorsundur sevgilim. Ama ben her bir detayı mutlaka tutkuyla hatırlıyorum. Seni ilk kez duyduğum, ilk kez gördüğüm günü, hayır anı bugün gibi biliyorum. Gerçi dünya benim için o an başlamışken nasıl öyle olmasın ki? Sabret sevgilim, sana her şeyi, her şeyi en baştan anlatacağımdan beni çeyrek saat dinlemenin seni yormamasını rica ediyorum. Ki bir ömür boyu seni sevmek beni yormamışken. Sen binamıza taşınmadan önce senin dairende çirkin, berbat, kavga arayan insanlar oturuyordu. Bilhassa kedileri gibi yoksul olan komşularının yoksulluğundan, bizim yoksulluğumuzdan nefret ediyorlardı. Çünkü sefilliklerini, proleterçiliklerini kimseyle paylaşmak istemiyorlardı. Adam bir alayaştı ve karısını da verdi. Geceleri sık sık devrilen sandalyelerin gümbürtüsüyle ve parçalanan tabakların sesleriyle uyanırdık. Kadın bir keresinde dayaktan kan içinde darmadağın saçlarıyla merdivenlere koşturmuştu. Ve sarhoş adam insanlar evlerinden çıkıp onu polis çağırmakla tehdit edene kadar arkasından bağırıp çağırmıştı. Annem daha baştan onlarla her türlü ilişkiden kaçınmıştı. Ve bana da çocuklarıyla konuşmayı yasaklamıştı ki bu yüzden her fırsatta benden intikam alırlardı. Bana sokakta rastladıklarında arkamdan küfürler ederlerdi. Hatta bir keresinde bana o kadar sert bir kar topu fırlatmışlardı ki alnımdan aşağıya kan sızmıştı. Bütün bina bu insanlardan ortak bir içgüdüyle nefret ediyordu. Sonunda ansızın bir şey olup, sanırım adam bir hırsızlık nedeniyle hapse atılmıştı. Pıllarını pırtılarını toplayıp taşındıklarında hepimiz derin bir nefes aldık. Kiralık ilanı binanın giriş kapısında birkaç gün asılı kaldı. Sonra kaldırıldı ve kapıcı aracılığıyla bir yazarın, yalnız sessiz bir beyin daireyi aldığı haberi hızla yayıldı. Adını ilk kez o zaman duydum. Birkaç gün içinde badanacılar, boyacılar, temizlikçiler, duvar kağıtçıları gelip evi önceki sahiplerinin pisliğinden köşe bucak temizlemeye giriştiler. Ev çekiçlendi, zonklandı, temizlendi ve kazındı. Fakat annem tüm bunlardan sadece mutluluk duyuyordu. Karşı taraftaki pis düzensizliğin nihayet sona erdiğini söylüyordu. Taşınma esnasında da senin yüzünü görmemiştim. Tüm bu işler, uşağın o küçük, ciddi, kır saçlı, her şeyi baştan aşağıya sessizce tam olarak idare eden soylulara özgü hizmetlinin gözetimi altında yapılıyordu. Hepimizi çok etkilemişti. Öncelikle bir kenar mahallede bulunan binamızda böyle soylulara özgü bir uşak epey yeni bir şey olduğu için ve sonra da kendisini diğer hizmetlilerle bir tutmamasına ve dostça sohbetlere müsaade etmemesine rağmen herkese karşı alışılmadık ölçüde nazik olduğu için. İlk günden itibaren annemi bir hanımefendiymişçesine selamlamış, hatta bana karşı bile cana yakın ve ciddi bir ifade sergilemişti. Senin adını daima huşu içinde özel bir saygıyla andığı görülüyordu. Sana alışılmadık hizmet ilişkilerinin ötesinde bir bağlılık duyduğu hemen anlaşılıyordu. Bu yüzden iyi kalpli, yaşlı Juan'ı sürekli senin yanında olabilmesini ve sana hizmet edebilmesini kıskanmama rağmen ne çok sevmiştim. Sana sevgilim, sana tüm bunları anlatıyorum. Tüm bu küçük, neredeyse komik olan şeyleri ki daha en baştan itibaren o çekingen, utangaç çocuk üzerinde yani benim üzerimde nasıl bir hakimiyet kazanabildiğini anla. Daha bizzat benim hayatıma girmeden önce üzerinde çoktan bir hale vardı. Zenginlikten, farklılıktan ve gizemden oluşan bir etki alanı. Biz kenar mahalledeki o küçük binadaki herkes, yani sınırlı bir hayatı olan insanlar, kapılarının önündeki yeniliklere karşı her zaman meraklıdır. Sabırsızlıkla senin taşınmanı bekliyorduk. Sana yönelik bu merakım bir öğleden sonra okuldan eve gelip nakliye arabasını evin önünde görmemle nasıl da iyice tırmanmıştı. Hamallar ağır parçaların olduğu ağır parçaların çoğunu yukarıya taşımışlar. Şimdi de küçük eşyaları teker teker yukarıya götürüyorlardı. Her şeye hayran hayran bakmak üzere kapıda öylece durdum. Zira her eşyan o güne kadar görmediğim kadar başkaydı. Hint tanrıları, İtalyan heykelleri, göz alıcı kocaman tablolar vardı. Ve sonra nihayet hayal edemeyeceğim kadar çok sayıda ve güzel kitaplar da geldi. Hepsi kapının önüne yığıldı. Uşak onları oradan alıyor ve tüylü bir toz alma fırçasıyla her birinin üstündeki tozları özenle temizliyordu. Sürekli büyüyen yığının etrafında merakla dolanıp duruyordum. Uşak beni kovmuyordu ama teşvik de etmiyordu. Dolayısıyla bazılarının hoş deri ciltlerini hissetmeyi çok istesem de hiçbirine el sürmeye cesaret edemedim. Kenardan çekinerek sadece başlıkları görüyordum. Aralarında Fransızca, İngilizce ve anlamadığım başka dillerde olanlar vardı. Sanırım saatlerce her şeye bakabilirdim. Bu sırada annem içeriye çağırdı. Daha seni tanımadan bütün gece seni düşünmek zorunda kaldım. Ben sadece hepsini her şeyden çok sevdiğim ve tekrar tekrar okuduğum bir düzine ucuz, lime lime olmuş karton ciltli kitaba sahiptim. Oysa şimdi bu şahane kitaplara sahip ve onları okumuş, tüm o dilleri bilen, onca zengin ve aynı zamanda bilgili insanın nasıl biri olacağı düşüncesi kafamdan çıkmıyordu. O bir sürü kitabın düşüncesiyle bir tür doğaüstü derin saygı beni sarmıştı. Seni gözümün önüne getirmeye çalıştım. Gözlüklü, yaşlı bir adamdın ve beyaz, uzun bir sakalın vardı. Tıpkı coğrafya öğretmenimiz gibi ama ondan daha dostça, yakışıklı ve iyi huyluydun. Seni zaten yaşlı bir adammışsın gibi düşünürken yakışıklı olman gerektiği fikrine daha o zamandan neden kapıldığımı bilmiyorum. Tam da o gece ve üstelik daha seni tanımamışken ilk defa hayalini kurmuştum. Sonraki gün taşındın. Ancak tüm gözetlemelerime rağmen yüzünü göremedim. Bu durum merakımı daha da arttırdı. Sonunda 3. günde seni gördüm ve çocuksu tanrı baba hayalimle hiçbir alakası olmayan, son derece başka biri olman üzerimde nasıl sarsıcı bir şaşkınlık yarattı. Ben gözlüklü, dost canlısı bir ihtiyar hayal etmiştim ve işte sen geliverdin. Sen, tam olarak bugün olduğun gibi, üzerinden yıllar akıp geçse de hala aynı kalan sen. Açık kahverengi, hoş bir spor kıyafet giyiyordun ve o benzersiz bir erkek çocuğu rahatlığındaki tarzınla merdivenlerden yukarıya çıkıyordun. Basamakları hep ikişer ikişer geçerek, şapkanı elinde tutuyordun. Böylece tarifsiz bir hayretle o gencecik saçlarınla birlikte aydınlık yüzünü gördüm. O kadar genç, o kadar hoş, o kadar tüy gibi ince uzun boylu ve zarif olman karşısında hayretten ürkmüştüm sahiden. Şu da tuhaf değil mi? Daha o ilk anda benim ve başkalarının daima şaşkınlıkla hissettiğimiz sendeki emsalsizliği tam olarak algılamıştım. Sen çift kişilikli biriydin. Sıcak, hoppa, kendini tamamen oyuna ve maceraya vermiş bir genç ve aynı zamanda kendi sanatında tavizsizce ciddi, sorumluluk sahibi, olağanüstü okumuş ve bilgili bir adam. Herkesin sende sonradan duyumsayacağı şeyi, birinde şeffaf, dünyaya dönük bir yanı olan ve diğerinde tamamen karanlık, sadece senin kendinin bildiği ikili bir hayat sürdüğünü ben farkında olmadan hissedivermiştim. Bu derin ikiliği, varoluşunun sırrını 13 yaşındaki ben, büyülenmiş biçimde cezbolarak daha ilk bakışımda kavramıştım. Şimdi artık anlıyor musun sevgilim? Benim için, bir çocuk için nasıl bir mucize, nasıl baştan çıkarıcı bir gizem olduğunu. Kitaplar yazdığı için, o öteki büyük dünyada ünlü olduğu için saygı duyulan bir genç insanın zarif, bir oğlan çocuğu gibi neşeli, 25 yaşında bir adam olduğunu birden keşfetmek. O günden itibaren evimizde bütünüyle zavallı çocuk dünyamda beni senden başka hiçbir şeyin ilgilendirmediğini, tüm inatçılığımla daha 13 yaşındaki birinin bütün o kırıcı dik kafalılığıyla sadece senin hayatın, senin varoluşun etrafında dolanıp durduğumu söylememe gerek var mı? Seni gözledim. Senin alışkanlıklarını gözledim, sana gelen insanları gözledim ve bütün bunlar sana olan merakımı azaltacağı yerde sadece çoğalttı. Çünkü senin varlığındaki bütün o ikili hal bu ziyaretçilerin çeşitliliğinde de kendini gösteriyordu. Gülüp eğlendiğin, arkadaşın olan genç insanlar geliyordu. Hırpani kılıklı öğrenciler ve sonra bir de arabalarıyla kadınlar. Bir seferinde operanın müdürü, sadece uzaktan kürsüsünün başında gördüğüm büyük orkestra şefi. Sonra yine daha ticaret okuluna giden ve kapıdan içeriye sessiz bir mahcubiyetle giren genç kızlar. Genel olarak fazla, çok fazla kadın. Bunlarla ilgili özel bir şey düşünmüyordum. Hatta bir sabah okula giderken bir genç kızın kendini tamamen gizlenmiş biçimde senden çıktığını gördüğümde bile daha 13 yaşındaydım ve o çocuk halimle seni gözetlerken ve seni pusuda beklerken duyduğum tutkulu merakın zaten aşk olduğunu henüz bilmiyordum. Ama sevgilim, tamamen ve sonsuza kadar sende kaybolduğum günü ve anı hala tam olarak biliyorum. Okuldan bir arkadaşımla dolaşmış, kapının önünde laflayarak duruyorduk. O sırada bir araba geldi. Durdu ve sen beni de bugün de sana hayran bırakan sabırsızlığınla ve esnekliğinle arabanın basamağından atlayıp kapıya yöneldin. Gayri ihtiyari sana kapıyı açmak zorunda hissettim kendimi ve yolundan kenara çekileyim derken neredeyse çarpışıyorduk. Bir şefkat gösterisi gibi olan o sıcak, kibar, insanı saran bakışınla bana baktın. Gülümsedin. Evet, buna şefkatten başka bir şey diyemem. Ve epeyce hafif, neredeyse aramızda kalması gereken sesinle "Çok teşekkürler küçük hanım," dedin. Hepsi buydu sevgilim. Ama o saniyeden itibaren, o kibar, şefkat dolu bakışı fark ettiğim andan itibaren sana tutuldum. Gerçi daha sonra, çok geçmeden bu sarıp sarmalayıcı, kendine çeken, bu kapsayıcı ve tabii aynı zamanda karşındakini soyucu bakışı, doğuştan baştan çıkarıcı olanların bu bakışını sana temas eden her kadına, sana bir şeyler satan her tezgahtar kıza, sana kapıyı açan her hizmetçi kıza attığını, bu bakışın sendeki bilinçli bir arzudan ve hevesten kaynaklanmadığını, daha ziyade kadınlara olan şefkatinin, onlara yöneldikleri zaman bakışlarını tamamen bilinçsizce yumuşak ve sıcak hale getirdiğini fark ettim. Ama ben, o 13 yaşındaki çocuk, bunu kestirememiştim. Sanki ateşe dalmış gibiydim. Bu şefkatin sadece bana, bir tek bana yönelik olduğunu sandım. O bir saniye içinde içimdeki kadın, o yeni yetme büyüdü ve o kadın da sonsuza kadar sana tutuldu. "Bu da kimdi?" diye sordu arkadaşım. Hemen cevap veremedim. Adını anmak benim için imkansızdı. O tek bir saniyede, o biricik saniyede benim için kutsal hale gelmişti. Sırrım olmuştu. Neden sonra, "Ah, bizim binamızda oturan adamın biri," diye kekeledim beceriksizce. "Peki o zaman sana baktığında neden öyle kızardın?" diye dalga geçti arkadaşım. Meraklı bir çocuğun bütün sinsiliğiyle. Alaycı biçimde sırrımı kucakladığını çabucak hissettiğimden kan yanaklarıma daha da sıcak hücum etti. Duyduğum mahcubiyet yüzünden kabalaştım. "Kas kafalı," dedim sinirle. Onu boğmayı istedim. Ama o, ben acizliğin verdiği sinirle gözlerimden yaşlar aktığını fark edinceye kadar daha da yüksek sesle ve küçümseyerek gülmeye devam etti. Onu orada bıraktım ve yukarıya koştum. O saniyeden itibaren seni sevdim. Biliyorum, kadınlar sana, senin gibi şımartılan birine bu sözleri sıkça söylemiştir. Ama inan bana, seni kimse bu varlık kadar, benim kadar, böylesi kölece, böylesi köpek gibi, böylesi fedakarca ve senin için hep bunlar gibi kalarak sevmemiştir. Zira yeryüzündeki hiçbir şey, karanlıktan fark edilmeyen bir çocuğun sevgisiyle kıyaslanamaz. Çünkü o, yetişkin bir kadının arzu dolu ve ister istemez de olsa talepkar aşkına göre öylesine ümitsiz, öylesine adanmış, öylesine boyun eğici, öylesine gizli kapaklı ve tutkuludur ki sadece yalnız çocuklar tutkularını tamamen muhafaza edebilirler. Diğerleri duygularını arkadaşlık ortamlarında yok ederler. Kurdukları samimiyetler içinde yontarlar. Aşka dair çok şey duymuşlardır, okumuşlardır ve aşkın ortak bir kader olduğunu bilirler. Onunla bir oyuncakla oynar gibi oynarlar. Onunla ilk sigaralarını içen delikanlılar gibi caka satarlar. Ama benim açılabildiğim kimsem yoktu. Kimse tarafından bilgilendirilmemiş ve uyarılmamıştım. Acemi ve bir haberdim. Kaderime tıpkı bir uçuruma atlar gibi atladım. İçimde büyüyen ve dallanıp budaklanan her şey, dert ortağı olarak sadece seni biliyordu, senin hayalini. Babam çoktan ölmüştü. Annem, ezeli mutsuzluk içindeki depresyonu ve emekli aileyle geçinmek zorunda olanların yaşadığı korkularıyla bana yabancıydı. Yarı yozlaşmış okullu kızlar beni tiksindiriyordu. Çünkü benim son tutkum olan şeyle gayet hoppaca oynuyorlardı. Böylece yoksa parçalanacak ve dağılacak her şeyi, bastırılmış ve sabırsızca içimden sürekli fışkırıp duran tüm varlığımı senin önüne serdim. Sen benim için, bunu sana nasıl anlatabilirim ki? Her benzetme kifayetsiz kalır. Sen tam olarak her şeydin, tüm hayatımdın. Dolayısıyla her şey ancak seninle bir ilgisi varsa var oluyordu. Varoluşumdaki her şey seninle ilişkili olduğu zaman anlamlı oluyordu. Bütün hayatımı değiştirmiştin. O zamana kadar okulda kayıtsız ve vasat biriyken aniden birinci oldum. Binlerce kitabı gece yarılarına kadar okudum. Çünkü senin kitaplarını sevdiğini biliyordum. annemi hayrete düşürerek aniden kararlı bir inatçılıkla piyano çalışmaya başladım. Çünkü senin müziği sevdiğine inanıyordum. Sırf senin hoşuna gitmek ve sana doğru düzgün gözükmek için kıyafetlerimi temiz tuttum ve diktim. Eski okul önlüğümün sol tarafında çıkmak bilmeyen dört köşe bir leke olması bana korkunç geliyordu. Onu fark edebileceğinden ve beni hor göreceğinden korkuyordum. Bu yüzden onu göreceksin diye korkudan titreyerek merdivenlerden yukarıya doğru koşarken okul çantamı sürekli oranın üstünde tutardım. Ama ne kadar da aptalcaydı bu. Sen beni asla neredeyse bir daha hiç görmedin. Yine de bütün gün boyunca yaptığım tek şey seni beklemek ve gözetlemekti. Kapımızda küçük pirinçten bir gözetleme deliği vardı. Onun yuvarlağından senin karşıdaki kapın görülebiliyordu. Bu gözetleme deliği, hayır gülme sevgilim. Bugün bile hiçbir anından utanmıyorum. Dünyaya açılan gözümdü. O aylarda ve yıllarda orada buz gibi antrede annemin şüpheleneceğinden çekilerek oturdum. Elimde bir kitap, bütün öğleden sonraları pusuda bekledim. Senin belirmenle titreşip ses çıkaracak gergin bir tel gibi. Daima senin etrafındaydım. Daima gergin ve hareket halindeydim. Ama sen bunu tıpkı çantanda taşıdığın, karanlıkta sabırla saatlerini sayan ve ölçen, yol alırken sana duyulmaz kalp atışlarıyla eşlik eden ve aceleci bakışlarının milyonlarca defa tiktak eden saniyelerine sadece bir kez göz attığı saatinin zembereğinin gerginliğini fark ettiğin kadar az hissediyordun. Sana dair her şeyi biliyordum. Her alışkanlığını, her kravatını, her takım elbiseni. Kısa sürede her bir tanıdığını öğrendim ve bunların arasında ayrımlar geliştirdim. Onları sevdiklerim ve bana ters gelenler olarak sınıflandırdım. 13 yaşımdan 16 yaşıma kadar her an sende yaşadım. Ah ne çılgınlıklar yaptım ettim. Elinin değdiği kapı kolunu öptüm. Girişe fırlattığım puro izmaritini çaldım ve dudaklarının ona değdiğinden benim için kutsal bir şey oldu. Akşamları yüzlerce kez hangi odanda ışık yandığını görmek ve böylece senin varlığını, senin görünmez varlığını bilerek hissetmek için bir bahane uydurup aşağıya sokağa koştum. Ve senin seyahatte olduğun haftalarda iyi kalpli Joan ne zaman sarı seyahat çantanı aşağıya indirse kalbim korkudan duracak gibi olurdu hep. O haftalarda hayatım biter ve anlamsızlaşırdı. Asık suratla, can sıkıntısıyla sinirli biçimde ortalıkta dolaşır ve annemin yaşlı gözlerimden çaresizliğimi fark etmemesi için sürekli dikkat etmek zorunda kalırdım. Biliyorum, bu sana anlattığım her şey, hepsi grotesk aşırılıklar, çocukça çılgınlıklar. Bunlardan utanmalıyım ama hiç de utanmadım. Zira sana olan aşkım bu çocukça taşkınlıklar sırasında olduğundan daha saf ve tutkulu olmadı asla. O zamanlar nasıl seninle yaşadığımı sana saatlerce, günlerce anlatabilirim. Yüzümü hiç tanımayan sana. Çünkü sadece merdivenlerde rastladığımda ve kaçacak yer yokken yakıcı bakışlarının korkusundan kafamı aşağıya eğerek yanından koşuştururdum. Tıpkı alevler yakmasın diye suya atlayan biri gibi. Senin için çoktan yitip gitmiş yılları sana saatlerce, günlerce anlatabilirim. Hayatının bütün takvimini önüne serebilirim. Ama seni sıkmak istemiyorum. Sana acı vermek istemiyorum. Seninle sadece çocukluğumun en güzel yaşantısını da paylaşmak istiyorum. Ve rica ediyorum, çok bayağı olduğu için dalga geçme. Zira bana o çocuğa bir sonsuzluk anı gibi gelmişti. Bir pazar günü olmalıydı. Sen seyahatteydin ve uşağın silkelediği ağır halıları açık duran evin kapısından içeriye sürüklüyordu. İyi kalpli adam zorlanıyordu ve pervasızca bir hamleyle ona yönelip yardım edip edemeyeceğimi sordum. Şaşırdı ama müsaade de etti. Ve böylece nasıl derin bir saygıyla hatta dini bir hürmetle olduğunu belirtmek isterim sadece daireni içeriden gördüm. Dünyanı. Oturmayı alışkanlık haline getirdiğin ve üzerindeki mavi kristal vazoda birkaç çiçeğin bulunduğu yazı masanı, dolaplarını, resimlerini, kitaplarını, hayatına kaçamak çaktırmadan atılmış bir bakıştı bu. Ancak Zira Johan, o sadık adam, elbette daha ayrıntılı incelememi engellerdi. Ama o tek bakışla tüm ortamı içime çekip, uyurken ve uyanırken seni gördüğüm bitmek bilmez rüyalarım için gerekli besini elde etmiştim. O çarçabuk geçen dakika çocukluğumun en mutlu dakikasıydı. Bunu sana anlatmak istedim ki beni tanımayan sen bir hayatın nasıl da sana bağlandığını ve geçip gittiğini sonunda kavramaya başla. Bunu ve ne yazık ki ona çok yakın bir zamanda gerçekleşen korkunç bir başka anı da sana anlatmak istedim. Senin uğruna bunu zaten söylemiştim, her şeyi unutmuştum. Anneme dikkat etmiyordum ve başka kimseyle de ilgilenmiyordum. annemle uzaktan akraba olan Innsbruck'ten bir tüccarın yaşlı bir bayın daha sık geldiğinin ve daha uzun kaldığının farkına varmamıştım. Hatta bu durum benim için ancak mutluluk vericiydi. Zira annemi zaman zaman tiyatroya götürüyordu. Ben de yalnız kalıp en büyük ve tek mutluluğum olan şeyi yapabiliyor, seni düşünebiliyor, seni gözetleyebiliyordum. Bir gün annem bariz bir ciddiyetle beni odasına çağırdı. Benimle önemli bir şey konuşacağı anlaşılıyordu. Betim benzim soldu ve birden kalbimin atışlarını duymaya başladım. Bir şeyler mi sezmişti, bir şeyleri mi tahmin etmişti? İlk düşüncem beni dünyaya bağlayan sır olan sendin. Ama annem de mahcup bir haldeydi. Bir iki sevecen biçimde öptü. Normalde yapmadığı bir şeydi. Beni koltukta kendine doğru çekti ve sonra çekingen ve utangaç bir yüzle dul olan akrabasının ona evlenme teklif ettiğini anlatmaya başladı. Esas olarak benim iyiliğim için teklifi kabul etmeye karar vermişti. Kan kalbime daha sıcak hücum etti. İçimden sadece tek bir düşünce cevap veriyordu. Sana dair olan düşünce. Ama burada kalacağız değil mi? Diye kekeleyebildim direkt olarak. Hayır, Innsbruck'a taşınıyoruz. Ferdinand'ın orada güzel bir villası var. Daha fazlasını duymadım. Gözlerim karardı. Sonradan bayıldığımı öğrendim. Annem kapının arkasında bekleyen üvey babama yavaşça anlatırken duymuştum. Ellerimi açarak geri gitmiş, sonra da bir kurşun külçesi gibi yığılıp kalmıştım. Sonraki günlerde olanları benim güçsüz bir çocuğun onların aşırı kuvvetli iradelerine karşı nasıl direndiğimi sana tarif edemem. Şimdi bile bunları düşündükçe yazı yazan elim titriyor. Esas sırrımı açığa vuramazdım. Dolayısıyla direnişim sadece inatçılık, huysuzluk ve dik kafalılık gibi gözüküyordu. Artık kimse benimle konuşmuyor, her şey arkamdan yapılıyordu. Taşınmayı halletmek için benim okulda olduğum saatler kullanılıyordu. Eve geldiğimde sürekli bir başka parça nakledilmiş ya da satılmış oluyordu. Evin ve beraberinde hayatımın nasıl mahvolmakta olduğunu görüyordum. Ve günün birinde öğle yemeği için eve geldiğimde nakliyeciler her şeyi sürükleyip götürmüşlerdi bile. Boş odalarda hazırlanmış valizler ve annemle benim için iki portatif yatak duruyordu. Orada bir gece daha, son bir gece daha kalacak ve sabah Innsbruck'e doğru yola çıkacaktık. O son gün ani bir kararlılıkla senin yakınında olmadan yaşayamayacağımı hissettim. Senden başka bir kurtuluş bilmiyordum. Bunu nasıl düşündüğümü, o çaresizlik anlarında doğru düzgün düşünüp düşünmediğimi asla söyleyemem. Ama birden annem yoktu. Üzerimdeki okul kıyafetimle doğrulup karşıya sana doğru gittim. Hayır, gitmedim. Taşlaşmış bacaklarım ve titreyen eklemlerim mıknatıslanmış gibi senin kapına çekildi. Sana daha önce de söylemiştim. Ne istediğimi net biçimde bilmiyordum. Ayaklarına kapınacak ve beni bir hizmetçi, bir köle olarak tutman için yalvaracaktım. 15 yaşındaki bir kızın bu masum aşırılığına gülmenden korkarım. Ama sevgilim, o zaman dışarıda, o buz gibi koridorda nasıl dikeldiğimi, korkudan kas katı kesildiğimi ve yine de anlaşılmaz bir güç tarafından ileriye doğru itildiğimi, titreyen kolumu kaldırmak için nasıl da gövdemden adeta zorla ayırdığımı ve korkunç saniyelerin sonsuzluğu boyunca süren bir savaştı bu. Kapıdaki düğmeye bastırdığımı bilsen artık gülmezsin. O kulak tırmalayıcı zil sesi ve sonrasındaki kalbimin durduğu, bütün kanımın çekildiği ve sadece senin gelip gelmediğini dikkatle dinlediğim sessizlik bugün bile kulaklarımda çınlıyor. Ama sen gelmedin, kimse gelmedi. Belli ki o öğleden sonra yoktun ve Johan da alışverişteydi. Böylece zilin ölü sesi kulaklarımda çınlayarak el yordamıyla yok edilmiş, boşaltılmış dairemize döndüm. Ve kendimi bitap bir halde ekose desenli bir battaniyenin üstüne attım. Sanki derin karda saatlerce yürümüşüm gibi 4 adımda yorulmuştum. Ama bu yorgunluğun altında bile beni senden ayırmalarından önce seni görme, seninle konuşma kararlılığım bir kor gibi yanıyordu. Bu, sana yemin ederim, cinsellikle ilgili bir düşünce değildi. Tamamıyla senden başka hiçbir şey düşünmediğim için bu konuda hala cahildim. Sadece seni görmek istiyordum. Bir kez daha görmek, sana sarılmak. Sonra bütün gece, bütün o uzun, korkunç gece boyunca sevgilim, seni bekledim. Annem yatağına yatıp uyur uyumaz, eve ne zaman geleceğini duymak için gizlice antreye geçtim. Bütün gece bekledim ve buz gibi bir ocak gecesiydi. Yoruldum, her yanım ağrıdı ve artık ortalıkta oturacak bir koltuk da yoktu. Ben de kapıdan esip geçen cereyana karşı buz gibi yere uzandım. Üzerime bir örtü almadığımdan sadece o incecik kıyafetimle acıtan soğuk zemine uzanmıştım. Uykuya dalıp adımlarını duyamam korkusuyla ısınmak istemiyordum. Canım acıyordu. Kasılmalardan ayaklarımı birdenbire bastırıyordum. Kollarım titriyordu. Korkunç karanlık öyle soğuktu ki tekrar tekrar ayağa kalkıp duruyordum. Ama bekledim, bekledim. Kaderimi bekler gibi seni bekledim. Sonunda sabah saatin 2'si ya da 3'ü olmalıydı. Aşağıda bina kapısının kilidinin açıldığını ve sonra da merdivenleri çıkan ayak seslerini duydum. Hissettiğim soğukluk nasıl da geçip gidivermiş, her yanımı sıcaklık sarmıştı. Sana koşmak, ayaklarına kapanmak için usulca kapıyı açtım. Birinci ayrımın sonu.